Ayrım 10.
Hayat dertlerle doluydu, acılarla. Biri bitince öbürü gelen, öbürüne alışırken bir yenisi bastıran ve yüzlerimizi birbirine benzeten derin acılarla. Birdenbire de gelseler bu acıların çoktan beri yolda olduğunu biliyorduk biz. Onlara kendimizi hazırlamıştık. Ama gene de dert bir kabus gibi üzerimize çökünce bir tür yalnızlığa kapılıyorduk. Başka insanlarla paylaştığımızı sandığımız zaman mutlu olacağımız umutsuz ve vazgeçilmez bir yalnızlık. Galip bir an kendi derdiyle perdedeki kadının derdinin bir olduğunu hissetti ya da dert yoktu da ortak bir dünya vardı. Çok fazla bir şeyler beklenilmeyen ama hiçbir zamanda küsülmeyen, anlamı ve anlamsızlığı sınırlı, insanı alçak gönüllülüğe çağıran yerli yerinde bir dünya. Olaylar ilerledikçe kadın bir kuyudan su çekerken, eski bir Ford kamyonetle yolculuk ederken, kucağına aldığı küçük bir çocuğu konuşa konuşa yatağına yatırırken Galip kendini seyreder gibi onu yakın hissediyordu kendini. İçinde ona sarılma isteği uyandıran şey, kadının güzelliği, doğallığı ya da o kendiliğinden hali değil, kadınla aynı dünyada yaşadığına duyduğu derin inançtı. Ona sarılabilirse bu inancı ince ve kumral kadın da paylaşacaktı. Galip filmi tek başına seyrediyormuş, gördüklerini kendinden başka kimse görmüyormuş gibi geliyordu. Biraz sonra ortasından geniş bir asfalt yol geçen sıcak kentte bir kavga çıkınca ve hareketli, hızlı, kuvvetli ve kişilikli bir erkek olayları sürüklemeye başlayınca Galip kadınla paylaştığı ortaklığın biteceğini hissetti. Alt yazılar kelime kelime gözüne giriyordu. Ağzına kadar dolu sinemadaki insan kıpırtısını hissediyordu. Yerinden kalktı. Erken çöken karanlıkta ağır ağır yağan karın altında eve döndü. Çok sonra damalı mavi yorganın üzerinde yatarken uykuyla uyanıklık arasında rüyaya aldığı polisiye romanları sinemada unuttuğunu anladı. 10. Bölüm Göz. Hayatının o devir faaliyetinde yazdığı yazılarının miktarı yevmiye 5 sayfeden aşağı düşmemiştir. Abdurrahman Şeref. Bu anlatacağım vaka bir kış gecesi başımdan geçti. Karamsar bir zamanımdı. Gazeteciliğin ilk ve zor yıllarını atlatmıştım. Ama biraz olsun tutunabilmek için yaptıklarım mesleğe girişteki o heyecanımı çoktan kurutmuştu. Soğuk kış gecelerinde sonunda ayakta kalabildim derken kendime içimin boşalmış olduğunu da bilirdim. O kış bütün hayatım boyunca beni takip edecek bir uykusuzluk hastalığına da yakalandığım için hafta içlerinde bazı günler gece sekreteriyle birlikte geç saatlere kadar gazetede kalır, sabahları gündük kargaşa ve kalabalık içinde yazamayacağım bazı yazıları hazırlardım. O zamanlar Avrupa gazete ve dergilerinde de pek moda olan ister inan ister inanma köşesi bu gece çalışmalar için biçilmiş kaftandı. Daha önceden orasından burasından kesilerek delik deşik edilmiş Avrupa gazetelerinin birini açar, ister inanma köşesindeki resimleri bir süre dikkatli inceler, herhangi bir yabancı dili öğrenmeyi gereksiz hatta hayal gücüm için zararlı bulmuşumdur hep ve resmin ilham ettiklerini bir tür sanat coşkusuyla hemen kaleme alırdım. O kış gecesi bir Fransız gazetesinde gördüğüm tuhaf suratlı bir ucubenin, gözünün biri aşağıdaydı biri yukarıda, resmine bir an baktıktan sonra tepe gözler üzerine bir çırpıda bir şeyler çiziktirmiştim. Dede Korkut'ta genç kızları korkutan, Homeros'un destanında Siklop adlı hain yaratıklara dönüşen, Buhari'nin peygamberler tarihinde Deccal'in ta kendisi olan Binbir Gece masallarında vezirlerin haremine giren, Dante'nin cennetinde bana pek tanıdık gelen sevgili Beatrice ile buluşmadan önce, üzerinde mor bir elbiseyle şöyle bir gözüküveren, Mevlana Celaleddin'in mesnevisinde kervanların yolunu kesen ve pek sevdiğim Wat Hek'te bir zenci kadın kılığına bürünen bu gözü pek yaratığın geçmişini özetledikten sonra, alnın tam ortasında karanlık bir kuyu gibi duran bu tuhaf ve tek gözün neye benzediğini, neden bizleri irkittiğini, ondan neden korkmanız ve sakınmanız gerektiğini yazmış, bir heyecan dalgasıyla kalemimin ucuna geliveren iki hikayeciyi de kısa bir monografime ekleyivermiştim. Haliç kıyısındaki yoksul mahallelerden birinde yaşayan ve geceleri çamurlu, mazotlu o bulanık suya girerek kim bilir nereye gittiğini söyleyen Tepegöz'le onunla buluştuğu ya da onun kendisi olduğu söylenen ve gece yarıları başından kalpağını çıkarınca Pera'nın lüks yerhanelerinde nice kızı korkudan bayıltan kibar lord diyorlarmış ona Tepegöz. Bu tür konulara bayılan ressama yazıyı kısa bir notla, bıyık çizme lütfen, bıraktıktan sonra gece yarısını biraz geçe gazeteden çıkmış, soğuk ve boş evime hemen dönmek istemediğim için eski İstanbul sokaklarında yürümeye karar vermiştim. Kendimden her zamanki gibi memnun değildim ama yazımdan, hikayemden memnundum. Bu küçük yazı zaferimi uzun bir yürüyüşle hayal edersem, belki hiç geçmeyen bir hastalık gibi üzerime sinen mutsuzluk duygusundan biraz olsun kurtulurum sanıyordum. Birbirlerini düzensiz eğrilerle kesen ve gittikçe darlaşarak karanlıklaşan ara sokaklarda yürüdüm. Cumbaları eğilerek birbirine yaklaşmış karanlık evlerin kör karanlık pencereler arasında kendi ayak seslerimi dinleyerek yürüdüm. Köpek çetelerinin uykulu bekçilerle esrarkeşlerin ve hayaletlerin bile artık adım atmaktan çekindiği o bütünüyle unutulmuş sokaklarda yürüdüm. Bir yerlerden bir gözün beni seyrettiği duygusuna kapıldığımda önce pek telaşlanmadım. Az önce çiziştirdiğim yazıyla ilgili bir yanılsama duygusu olmalı bu diyordum. Çünkü sandığım gibi ne dar sokağa sarkan çarpık cumbanın yan penceresinde ne de boş arsadaki karanlığın içinde beni gözetleyen bir göz vardı. Beni gözetlediğini sezdiğim şey belli belirsiz bir hayaldi, önem vermek istemedim. Ama bekçi düdüklerinden ve uzak mahallelerde uluyarak birbirlerine saldıran köpek sürülerinden başka, hiçbir şeyin işitilmediği uzun sessizliklerde bu gözetlenme duygusu ağır ağır yükselerek öyle bir yoğunlaştı ki, bir süre sonra yokmuş gibi davranarak bu boğucu baskıdan kurtulamayacağımı anladım. Her şeyi gören ve her yerde beni bulan bir göz artık hiç saklanmadan gözetliyordu beni. Hayır, uydurduğum hikayelerin kahramanlarıyla hiçbir ilgisi yoktu. Onlar gibi korkutucu, çirkin ya da gülünç değildi. Yabancı ve soğuk da değildi. Hatta evet, tanıdık bir şeydi. Göz beni tanıyordu, ben de onu. Uzun zamandır birbirimizden haberliydik ama birbirimizin bu kadar açıkça farkına varmamız için o gece yarısı hissettiğim o güzel duygu, yürümekte olduğum o özel sokak ve o sokaktaki görüntünün şiddeti gerekmişti. İstanbul'u iyi tanımayan okuyucularıma bir şey ifade etmeyeceği için Halit sırtlarındaki bu sokağın adını vermeyeceğim. Başımdan geçen bu metafizik deneyden 30 yıl sonra birçoğunun hala yerlerinde durduğunu gördüğüm karanlık ve ahşap evlerden, cumba gölgelerinden, ışığının çarpık dağların kestiği soluk bir sokak lambasından oluşan parke kaplı bir sokak düşünün yeter. Kaldırımlar kirli ve dardı. Küçük bir mahalle caminin duvarı hiç sonu gelmeyecek bir karanlığa doğru uzanıyordu. Sokağın, duvarın, perspektifin uzandığı karanlık noktada bu saçma, başka ne diyebilirdim ki, gözde beni bekliyordu. Artık anlaşılmıştır sanıyorum. Öyle kötü bir şey için ne bileyim, beni korkutmak, boğmak, bıçaklamak, öldürmek için değil, sonraları düşündüğüm gibi daha çok bir rüyayı hatırlatan bu metafizik deneye bir an önce gireyim diye bana yardım etmek için bekliyordu göz beni. Çıt yoktu. İlk anda bütün bu deneyin gazetecilik mesleğinin benden alıp götürdükleriyle içimin boşluğuyla ilgili bir şey olduğunu hemen sezdim. İnsan en gerçek kabusları yorgunken görür. Ama kabus değildi. Daha kesin, berrak ve neredeyse matematiksel bir duyguydu. İçimin bomboş olduğunu biliyorum. Böyle düşünmüştüm. Durup cami duvarına yaslanınca da şöyle, içimin bomboş olduğunu biliyor. Ne düşündüğümü biliyordu. Şimdiye kadar neler yaptığımı biliyordu. Ama bunlar bile önemli değildi çünkü başka bir yere hem de çok açık olan başka bir yere işaret ediyordu göz. Ben onu yaratmıştım, o da beni. Bu düşünce kimi zaman insanın kaleminin ucuna geliveren saçma bir kelime gibi aklımın ucundan bir an geçip gidecek sandım ama kaldı orada. Böylece ben de düşüncenin açtığı kapıdan, tarladaki delikten boşluğa düşen o İngiliz tavşanı gibi yeni bir aleme girdim. Başlangıçta bu gözü ben yaratmıştım. Tabii ki, beni görsün ve gözlesin diye. Onun bakışı içinden çıkmak istemiyordum. Kendimi bu bakışın altında, bu bakıştan oluşturmuştum ve bu bakıştan hoşnuttum. Her an gözlendiğimin bilincinde olduğum için var oluyordum çünkü. Sanki bu göz beni görmese ben de var olmayacaktım. Bu öyle açık bir gerçekti ki onu kendimin yarattığını da unutup beni var eden bu göze şükran duyuyordum. Onun buyruklarına uymak istiyordum. Böylece daha hoş bir varoluşun içine girecektim. Ama zordu bunu yapmak. Öte yandan acı veren bir şey değildi bu zorluk. Hayatın biçimiydi. Doğal karşılanması gereken rahat bir şeydi. Bu yüzden cami duvarına yaslanırken içine düştüğüm düşünce alemi bir kabus gibi değil, ister inan ister inanma köşesinde tuhaflıklarını özetlediğim o var olmayan ressamların yaptığı resimler gibi anılar ve tanıdık görüntülerle örülmüş bir tür mutluluktu. Bu mutluluk bahçesinin orta yerinde kendimi gördüm. Cami duvarına gece yarısı yaslanmış, kendi düşüncemi seyrediyordum. Düşüncemin ya da hayalin, yanılsama aleminin ne derseniz deyin, ortasında gördüğüm şeyin benim bir benzerim değil, kendim olduğunu da hemen anladım. O zaman bakışımın az önce gördüğüm o gözün bakışı olduğunu hissettim. Demek ki şimdi ben az önceki göz olmuştum ve kendimi dışarıdan seyrediyordum. Ama tuhaf ve yabancı bir duygu değildi bu. Korkunç bir şey hiç değildi. Kendimi dışarıdan görür görmez hatırlamış ve anlamıştım zaten. Kendimi dışarıdan görmeye alışkanlık edindiğimi. Yıllardır kendimi dışarıdan görürken kendime çeki düzen veriyordum. Kendimi dışarıdan görürken, evet her şey yerli yerinde diyordum kendimi dışarıdan görürken. Yeterince benzemiyorum diyordum. Benzemek istediğim şeye yeterince benzemiyorum. Ya da benziyorum ama daha gayret etmeliyim diyordum. Yıllar ve sonradan yeniden kendimi dışarıdan görerek. Evet, benzemek istediğim şeye benzedim sonunda diyordum mutlulukla. Evet, benzedim ve ben o oldum. Kimdi bu o? Harikalar alemindeki gezimin bu noktasında benzemek istediğim bu onun bana neden göründüğünü anladım önce. Uzun gece yürüyüşü sırasında ona benzemek istemediğim o sıra hiçbir şeyi taklit etmediğim için. Yanlış anlaşılmasın, insanı taklit etmeden, bir başkası olmak istemeden yaşayabileceğini sanmıyorum. Ama o akşam yorgunluktan, içimin boşluğundan bendeki istek o kadar düşmüştü ki, yıllardır buyruklarına uyduğum onunla ilk defa eşit olmuştuk. Ondan korkmadığıma, onun beni çağırdığı hayal alemine çekilmeden girişime bakarak da anlayabilirdiniz bu görece eşitliği. Onun bakışı altındaydım ama o güzel kış akşamında özgürdüm de. Kendi iradem ve zaferimle değil de yorgunluk ve yenilgimle elde ettiğim bir duygu da olsa bu özgürlük ve eşitlik duygusu onunla aramda senli benli bir yakınlığın kapısını açmıştı. Bu samimiyet üslubumdan da anlaşılıyordur. Böylece yıllardır ilk olarak o bana sırlarını açıyor, ben de onu anlıyordum. Evet, kendi kendime konuşuyordum tabii. Ama bu tür konuşmalar kendi içimize gömdüğümüz ikinci, sonra üçüncü kişiyle fısıldaşarak ahbaplık etmekten başka nedir ki? Dikkatli okurlarım kelimeler arasındaki yer değiştirmelerden çoktan anlamışlardır zaten. Ama gene de yazayım. O tabii ki gözdü. Ama olmak istediğim kişiydi göz. Ben önce gözü değil onu yaratmıştım. Olmak istediğim kişiyi. Olmak istediğim o da kendinden bana uzanan o korkunç, boğucu bakışı salıvermişti üzerime. Özgürlüğümü kısıtlayan göz, her şeyimi görüp yargılayan o insafsız bakış, üzerimden hiç ayrılmayan lanet olası bir güneş gibi tepemde asılıp kalmıştı. Sözlerime kanıp şikayet ettiğimi sanmayın sakın. Gözün bana sunduğu pırıl pırıl manzaradan hoşnuttum. O geometrik ve tertemiz manzarada, hoş yanı da buydu ya zaten, kendimi dışarıdan seyrederken onu kendimin yarattığını hemen anlamıştım. Ama nasıl yarattığımı ancak belli belirsiz sezinleyebiliyordum. Bazı ipuçları onu kendi hayat malzemem ve anılarımdan çıkardığını gösteriyordu. Taklit etmek istediğim onda, çocukluğumda okuduğum bazı resimli roman kahramanlarına, bazı yabancı dergilerde resimlerini gördüğüm düşünür yazarların ve bu kasıntılı kişilerin kütüphanelerinin, çalışma masalarının ya da derin ve anlamlı düşüncelerini geliştirdikleri kutsal mekanların önünde fotoğrafçılara verdikleri pozların etkisi vardı. Tabii ki onlar gibi olmak istemiştim ama ne kadar... Bu metafizik coğrafyada onu kendi geçmişimin hangi ayrıntılarından yaptığım ilişkin başka bazı umut kırıcı ipuçları da gördüm. Annemin hayranlıkla sözünü ettiği çalışkan ve zengin bir komşu, batılılaşarak kendini memleketini kurtarmaya adamış bir paşanın gölgesi, baştan sona 5 kere okunmuş bir kitaptaki kahramanın hayali, bizleri sessizliğiyle cezalandıran bir öğretmen, annesine, babasına siz diyen ve her gün başka bir temiz çorap giyecek kadar zengin bir sınıf arkadaşı, Şehzadebaşı ve Beyoğlu sinemalarında gösterilmiş yabancı filmlerin akıllı, başarılı ve hazır cevap kahramanları, onların içki bardaklarını tutuşları, kadınların, güzel kadınların karşısında öyle rahat, öyle şakacı, gerektiğinde kararlı olabilmeleri, ünlü yazarlar, filozoflar, alimler, kaşifler ve mucitlerin ansiklopediler ve kitap ön sözlerinde okuduğum hayat hikayeleri, bazı askerler gece uyuyamadığı için bütün şehri sel felaketinden koruyan hikaye kahramanları. Bütün bu kişiler gece yarısında çok geçe cami duvarına yaslanırken içine girdiğim harikalar aleminde bir haritanın orasından burasından bana el eden tanıdık mekanlar gibi bana bir bir gözüktüler. Yıllardır içinde yaşadığı sokağı, mahalleyi ömründe ilk defa harita üzerinde gören birisi nasıl şaşırırsa aynı çocuksu heyecanla şaşırdım önce. Sonra haritaya ilk defa bakan aynı kişi, hatırlanması bütün bir ömür alacak binaların, sokakların, parkların, evlerin kendi anılarıyla yüklü bütün o yerlerin nasıl birer küçük çizgiyle noktayla işaretlenip geçiştirildiklerini koca haritayı kaplayan öteki çizgi ve işaretlerin yanında ne kadar küçük, önemsiz ve anlamsız olduğunu görüp nasıl hayal kırıklığına kapılırsa öyle bir tatsızlığın tadını aldım. Bütün bu anılar ve anılaşmış kişilerle kurmuştum ben onu. Onun tepeme salıverdiği ve şimdi benim bakışıma dönüşen gözün bakışında tek tek görerek hatırladığım bütün bu kalabalıktan yapılmış bir kolajın, bir ucubenin ruhu vardı. Bu bakışın içinden şimdi kendimi ve bütün hayatımı görüyordum. Bu bakışla gözetlenmekten ve bu sayede kendime çeki düzen vermekten memnun, onu taklit ederek, ona taklit dolaşmaya çalışarak bir gün o olacağıma, en azından onun gibi olabileceğime inanarak yaşayıp gidiyordum. Hayır, bu umutla birlikte değil, bu umut bir başkası, o olma umudu için yaşıyordum. Okuyucuların bu metafizik deneyin bir çeşit uyanış, gerçeklere gözleri açış türünden öğretici bir vaka olduğunu da düşünmesinler. Cami duvarına yaslanırken içine girdiğim harikalar aleminde her şey suç ve günahtan, haz ve cezadan arınmış pırıl pırıl bir geometriyle parlıyordu. Bir keresinde bir rüyamda aynı sokağın ve aynı perspektifin uzandığı ve aynı gece laciverdiyle kaplı gökte asılı parlak dolunayın ağır ağır parlak bir saat kadranına dönüştüğünü görmüştüm. Gördüğüm manzara işte o rüyadaki gibi açık, berrak ve simetrikti. İnsanın içinden doya doya seyretmek ve apaçık gözüken eğlenceli çeşitlemeleri bir bir işaret edip saymak geliyordu. Bunu yapmadım da değil, üzerinde üç taş oynanan lacivertimsi bir mermerin üzerindeki taşların duruşu hakkında yorum yapar gibi, cami duvarına yaslanan ben, o olmak istiyor diyordum, kendi kendime. Kıskandığı ona ulaşmak istiyor bu adam. O ise kendisini taklit eden benim uydurduğu bir şey olduğunu bilmezlikten geliyor. Bunun için zaten gözün bakışında o güven var. O cami duvarına yaslanan adam kendine ulaşsın diye gözü yarattığını da unutmuş gibi ama bu belli belirsiz gerçeğin farkında duvara yaslanan adam. Bir hamle yapıp eğer ona ulaşır da o olursa o zaman göz hem açmaz da ya da tam anlamıyla boşlukta kalacak. Hem de vesaire vesaire. Kendimi dışarıdan seyrederken düşünüyordum bunları. Sonra dışarıdan seyrettiğim ben, cami duvarı boyunca, duvar bitince birbirlerini tekrarlayan cumbalı ahşap evler, boş arsalar, çeşmeler, kepenkleri indirilmiş dükkanlar ve mezarlık boyunca kendi evine ve yatağına doğru yürümeye başladı. Kalabalık bir caddede yüzlere ve insan lekelerine baka baka yürürken, bir dükkan vitrininde ya da bir dizi mankenin arkasındaki geniş aynada kendimizi görür de, nasıl bir an şaşırırsak, kendimi dışarıdan seyrederken de sürekli aynı hayrete kapılıyordum. Ama tıpkı bir rüyadaki gibi dışarıdan seyrettiğim bu kişinin, ben kendim olmasında pek şaşılacak bir yan olmadığını da biliyordum. Şaşılacak şey, o kişiye duyduğum inanılmayacak kadar yumuşak, tatlı, sevgi dolu o yakınlıktı. Ne kadar kırılgan, ne kadar acıklı, ne kadar zavallı, ne kadar çaresiz ve kederli olduğunu seziyordum. Bir tek o kişinin gözüktüğü gibi olmadığını biliyor, bir baba, hatta bir tanrı gibi bu dokunaklı çocuğu, bu kulu, bu zavallı ve iyi yaratığı korumak, kanatlarımın altına almak istiyordum. O ise uzun uzun yürüdükten sonra ne düşünüyordu, niye kederliydi, niye o kadar yorgun ve yılgın? Ana caddeye çıktı. Arada bir lambası yanmayan muhallebicilerin, bakkalların vitrinlerine bakıyordu dalgınlıkla. Ellerini ceplerine sokmuştu. Daha sonra başı önüne düştü. Şehzade başından un kapanına kadar yanından tek tük geçen araçların, boş taksilerin hiçbiriyle ilgilenmeyerek yürüdü. Belki parası da yoktu. Un kapanı köprüsünden geçerken bir an Haliç'e baktı. Köprünün altından geçecek bir römörkörün ince uzun bacası, karanlıkta zor seçilen bir tayfanın çektiği iple indiriliyordu. Şişhane yokuşunu çıkarken yoldan inen bir sarhoşla bir iki kelime konuştu. İstiklal Caddesi'nin iyi aydınlatılmış vitrinleriyle biri hariç ilgilenmedi. Bir gümüşlü dükkanının vitrinini uzun uzun seyretti. Ne vardı aklında? Endişeyle titreyerek, sevgiyle seyrederek merak ediyordum. Taksim'de bir büfeden sigara ve kibrit aldı. Hüzünlü vatandaşlarımızla sık sık gördüğümüz o ağır hareketlerle paketi açtı, sigarasını yaktı. Ah, ağzından çıkan o ince ve acıklı duman. Her şeyi biliyordum, her şeyi tanıyordum, her şeyi yaşayıp görüp geçirmiştim. Ama ilk defa bir hayatla bir insanla karşılaşmış gibi korkuyla endişeleniyordum. Dikkat et çocuk demek geliyordu içimden. Her sokağa geçişinde, her adımına atışında izlediğim bu kişinin başına bir kötülük gelmedi diye şükrediyor, olabilecek bir felaketin izlerini sokakta, karanlık apartman cephelerinde, lambaları sönmüş pencerelerde görüyordum. Şükür. Başına bir şey gelmeden Nişantaşı'ndaki bir apartmanın kapısından içeri girdi. Şehri kalpti atı. Çatı katındaki dairesine girdiğinde anlamak ve çare bulmak istediğim dertleriyle birlikte uyur sanıyordum. Hayır, bir koltuğa oturup sigara içerek gazete karıştırdı bir süre. Sonra eski eşyalarının, kırık dökük masasının, soluk perdelerin, kağıtlarının, kitaplarının arasında aşağı yukarı yürüdü, birden masasına oturdu, gıcırdayan sandalyesinin üstünde kıpırdandı ve kaptığı bir dolma kalemle boş bir kağıdın üzerinde bir şeyler yazmak için eğildi. Hemen yanı başındaydım. Karma karışık masasının üzerindeydim sanki. Çok yakından seyrediyordum onu. Çocuksu bir dikkatle, sevdiği bir filmi seyreden birinin huzurlu keyfiyle ama içe dönmüş bakışlarla yazıyordu. Sevgili oğlunun kendisi için yazdığı ilk mektubun kaleme alınışını bir baba gururla nasıl seyrederse onu öyle seyrediyordum. Cümlelerin sonuna doğru dudaklarının kenarlarını hafifçe büzüyor, kelimelerle birlikte gözü de kağıdın üzerinde titreyerek ilerliyordu. Bir sayfayı doldurmak üzere olduğunu görünce yazdıklarını okudum ve derin bir acıyla irkildim. Tanımak için can attığım kendi ruhunun sözlerini değil, benim şu okuduğunuz cümlelerimi yazmıştı yalnızca. Bu onun dünyası değil, benim dünyam. Onun kelimeleri değil, şimdi her birinin acele acele üzerinden geçtiğiniz, biraz yavaş lütfen, benim kelimelerimdi. Karşı koymak, ona kendi kelimelerini yazmasını söylemek istedim. Ama tıpkı bir rüyadaki gibi onu seyretmekten başka bir şey gelmiyordu elimden. Cümleler, kelimeler her biri bana biraz daha acı vererek birbirlerini izlediler. Yeni bir paragrafın başında bir an durdu bir süre. Bana baktı. Sanki beni gördü, sanki göz göze geldik. Hani eski kitaplarda, dergilerde, ilham perisiyle yazarın tatlı tatlı sohbet ettikleri sahneler vardır. Şakacı ressamlar yazının kenarına kalemi boyundaki sevimli küçük ilham periciyle dalgın yazarın birbirlerine gülümseyen resimlerini çizerler. İşte öyle gülümsedik birbirimize. Bu anlayışlı bakıştan sonra her şeyin aydınlanacağını tabii ki iyimserlikle bekledim. Gerçeği anlayacak ve o, çok merak ettiğim kendi dünyasının hikayelerini yazacak, ben de keyifle onun kendisi olabilmesinin kanıtlarını okuyacaktım. Hayır, hiç de olmadı böyle bir şey. Bir an bana yeniden mutlulukla gülümsedikten sonra, sanki aydınlanması gereken şey aydınlanmış, sanki bir dama problemini çözmüş gibi heyecanla durakladı. Ve benim dünyamda her şeyi anlaşılmaz bir karanlıkta bırakan son kelimeleri de yazdı. 11. Bölüm. Hafızamızı sinemada kaybettik. Sinema çocuğun yalnız gözünü değil, aklını da bozar. Ulunay. Galip uyanır uyanmaz karın yeniden yağdığını anladı. Belki de bunu uykusunda fark etmişti. Çünkü şehrin gürültüsünü örtü veren kar sessizliğini uyanır uyanmaz hatırladığı ama pencereden dışarı bakarken unuttuğu rüyasında da duymuştu. Hava kararalı çok oluyordu. Galip şofbenin bir türlü ısıtamadığı suyla yıkandıktan sonra giyindi. Bir kağıt kalem alıp masaya oturdu, ipuçları üzerinde bir süre çalıştı. Tıraş olduktan çok sonra rüyanın kendisine yakıştırdığı ve bir eşi de celalde olan balık sırtı ceketiyle kalın kaba paltosunu giyip sokağa çıktı. Kar dinmiş, park edilmiş arabaların üzerinde kaldırımlarda dört parmak birikmişti. Cumartesi akşamı ellerinde paketlerle alışverişten dönenler yeni yeni alışmaya başladıkları bir gezegenin cumuşak yüzeyine basar gibi dikkatle yürüyorlardı.